2 saatte bir uyandığınız için uykusuzluktan sürünüyorsunuz. Doğum yapmış olmanıza rağmen vücudunuz hala hamile gibi. Ve kocanız o gün spora gidemediği için yağ oranının %9'a çıktığından şikayet ediyor. Loğusalığa hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün konumuz loğusalık dönemi. Yani annelik döneminin en zor kısmı bana sorarsanız. Bir yandan hayatımıza biri katılıyor. Bir yandan da siz doğum sonrası iyileşmeye çalışıyorsunuz. Diğer bir tarafta hayata tutunması tamamen size bağlı küçük bir birey var evinizde. Ve bunlar zor değilmişçesine etrafınızda bolca akıl veren yakınlarınız var. Evet, gerçekten çok değişik bir dönem loğusalık. Bana tasvir et deseniz şöyle anlatabilirim. Gece sisli bir havada, ışıksız bir yolda, bir köprüde sanki yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Yani benim loğusalık denince aklıma bu geliyor. Zihin gerçekten çok bulanık oluyor. Sanıyorum bunun sebebi uykusuz kalmak ve devamlı önemli kararlar vermeniz gerekmesi. Yani uykusuzsunuz ve devamlı herkes size bir şey soruyor veya sizin gerçekten bebeğinizle alakalı önemli kararlar vermeniz gerekiyor. O kadar zor ki çocuk acaba doğuyor mu? Şimdi bunu nereden bilebilirsiniz değil mi? Yani bu gerçekten zaten milyon dolarlık soru yeni doğan bakımında. Çocuk doğuyor mu? Acaba aç mı? Beslenmek için uyandırmalı mıyım? O kadar zor diyorum. Yani bu kararlar büyük mü diyebilir loğusalığı yaşamamışlar. Evet, gerçekten çok önemli. Çünkü çocuğu uyutmak da oldukça zor olduğu için hani uyandırmak hakikaten önemli bir karar. Beslemek için uyandırmalı mıyım? Gazlı bir bebekse acaba şu an ilaç vermeli miyiz? Yoksa ilaç vermeden idare edebilir miyiz? Çocuk doymuyorsa mama vermeli miyim? İşte zaten mama olayı biraz şey, onu zaten konuşuruz sonra emzirme döneminde. Yani anneler için gerçekten büyük bir vicdan meselesi. Bu derece önemli kararları alırken kafamızda bir yandan da hamileyken okuduğunuz yeni doğan bakım kitaplarını düşünüyorsunuz. İşte bir yandan hastanedeki bebek hemşirelerin öğütlerini düşünüyorsunuz. Tabii ki o sırada evde olanların fikirleri var, tecrübeleri var. Onları paylaşıyorlar. Dolayısıyla kafanızda ve dış etkenlerden devamlı bir takım fikirler geliyor. Ama neticede çocuk sizin çocuğunuz. O yüzden de kararı siz veriyorsunuz, çocuğunuz sizin olduğu için. Tabii bundan dolayı da yani dediğim gibi hani her tür zorluğun yanı sıra karar verici olmak da oldukça zor. Tabii aslında son zamanlarda moda bu loğusa döneminde evde bir bebek hemşiresiyle çalışmak. Yani siz kendinizi doğum sonrası iyileştirip güç toplamaya çalışırken bu işin ehli de sizin yeni doğanınızla, değerliniz, bebeğinizle ilgileniyor. Benim aslında planım buydu kendi adıma. Ama benim hamileliğimin son dönemi pandeminin ilk dönemine denk gelince ve bunu daha önce anlatmıştım önceki bölümlerde. Hastanede tek başıma doğum yapınca düşünseniz yani ailenizi, en yakınlarınızı bile almıyorlar hastaneye. Bir tek odanıza eşinizi alıyorlar veya işte artı biriniz yani eşiniz olmak zorunda değil. Arzu ederseniz anneniz olabilir, kardeşiniz olabilir. Ama doğuma kimseyi almıyorlardı ben doğurduğumda. O yüzden hani bırakın eve bir hemşire, yatılı bir hemşire almayı, çocuk doktoruna bile zor götürdük çocuğu yani doğduktan sonra, öyle söyleyeyim. Bu ayrı bir zorluk oldu benim için ama zaten sonradan da düşününce evimde bir hemşire de olsaydı muhtemelen ben yine her şeyi kendim yapar. Bebek hemşiresi bol bol dinlenirdi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazı anneler çok kontrolcü. Yani kontrolcü demeyelim de hani ne bittiğini çocuğuyla alakalı bunu merak eden tipler. Ben de onlardan biriyim mesela. Örneğin hastanede doğum yaptım akşam. Çocuğu bebek odasına götürmek istedi hemşire. Bebek hemşiresi. Dedik yani hani siz şeysiniz hani yataktan kalkamıyorsunuz, zorlanırsınız. Çocuk da hani en azından siz dinlenin, dinlenmeniz lazım. İşte sütünüzün artması için uyumanız lazım, kendinizi toplamanız lazım vesaire. Ben de yok yok dedim. Kesin vermeyeceğim. Çünkü yani hem gözümün önünde olsun istiyorum çocuğum. Düşünseniz yani o gün doğmuşsunuz çocuğu. Hem bir yandan pandemi var. Ve hani istemiyordum çocuğun gitmesini. O yüzden de bayağı direndim. Ama hemşire gecenin işte sabaha karşı bir saatte odaya giriyor ve çocuk benim kucağımda uyuyakalmış. Ben de uyuyakalmışım. Beyim zaten koltukta. O gün kendisi doğum yapmışçasına uyuduğu için zaten uzun saatler boyunca dinlendi. Uykusunu aldı. Umarım sütü de artmıştır o dönem. Hemşire bir anda odaya girip o sahneyi gördüğünde öyle kızmıştı ki bana, yani bu bebek kucağınızdan kayıp düşse daha kötü değil mi? Verin bari biz uyutalım diyerek elimden almıştı çocuğu. Zaten sonraki gecelerde de biz gönüllü vermiştik. Gerçekten bir şeydi yani, o kadar büyük bir şanstı ki o. İlk gece çocuğu aldıktan sonra onlar çok rahat uyumuştum. Tabii ki beslenmesi için çocuğun geri getirilmişlerdi. 3 saatte bir bebeklerin emmesi gerekiyor veya işte nasıl besliyorsanız süt olmayanlar diyeyim veya işte emzirmeyenlere mama vermesi gerekiyor 3 saatte bir bebeklere, yeni doğanlara. Yine getiriyordu ama en azından 3 saat boyunca, çünkü çocuk ağladı, işte çocuk bebek dediğiniz hani illa 3 saatte beklemiyor, gayet uyanabiliyor, ağlayabiliyor. Zaten siz uyutamayan yerinizden kalkamıyorsunuz falan, gerçekten ilk gecede çok çok iyi gelmişti. Sonraki kaldığımız hastanede gecelerde de biz o bebek odasına göndermiştik. Hatta hastaneden çıkar, hani herkes çıkmaya çalışır hastaneden, biz acaba bir hafta uzatsak mı? Yani bu hizmet gayet güzelmiş ve evde biz bunu bulabileceğimizi zannetmiyoruz diye böyle aramızda konuşmuştuk eşimle. Ama tabii kendisi hastanede bolca dinlendiği için sanıyorum evdeki uykusuz gecelere hazırdı desem de, erkeklerin gerçekten uyku ihtiyacı çok yüksek oluyor kadınlara göre. Ondan dolayı da yani ben biraz şanslıydım, eşim sağ olsun yardımcıydı gerçekten, ama galiba fiziksel yani şey bilimsel bir gerçek var herhalde diye düşünüyorum. Çünkü hani uykusuzluğa bu kadar dayanma gücü arasında fark olduğuna ben inanmazdım yani, ama varmış gerçekten. Kadınlar çok daha dirençli veya bilmiyorum, annelik gücü geliyor insana, bilemiyorum. Ama neticede hastane çıkışı eve geldiğinizde lohusalık döneminin pohpohlanacağınız, el üstüne tutulacağınız bir dönem olduğunu sanıyorsanız gerçekten yanılıyorsunuz maalesef. Bunu söylemek zorundayım. Bebek aç mı tok mu, çocuk uyumadı mı, çok mu uyudu, fazla uyudu. Bir kere hiçbir yaptığınız doğru olmayacak. Hani bunu önceden bilin. Ya hakikaten bravo sana, nasıl da böyle bir çocuk doğurdun, gerçekten nasıl da güzel bakıyorsun falan denmeyecek. Bu benim yaşadığım değil sadece. Hangi lohusa ile konuşsam herkes aynı şeyi anlattı. Niye böyle oluyor bilmiyorum gerçekten. Yani her yaptığınız eleştirileceği gibi siz de bu duruma sitem ettiğinizde yine gönül alan taraf siz oluyorsunuz. Sanıyorum çevrenizdekilerin hormonlarında değişiklikler oluyor siz doğum yaptığınızda. Sizin değil ama. Sizin hormonlarınızın mükemmel olması bekleniyor. Ve gerçekten kendinizi yer yer, herkesten trip yer şekilde buluyorsunuz. Ben buna bir isim koydum. Çünkü o kadar çok lohusa bundan bahsetti ki bana. Ben de artık dedim ki bu herhalde bir sendrom. Adını Loyaksen koydum. Loyaksen, lohusa yakını sendromu. Ben artık böyle bir şey olduğuna kesin inanıyorum. Bebek uyurken hani sen de uyu diyorlar ya, ben onu zannediyordum ki anne de dinlensin, uykusunu alsın. Bence hayır. Bebek uyurken sen de uyu ki yakınlarının attığı triplerden kendini koru. Ben böyle düşünüyorum. Bu tabii işin biraz espri tarafı ama gerçekten bebek uyumaya çalışın. Hem uykunuzu alırsınız, dinlenirsiniz, hem de bu triplerden kurtulursunuz. Bir diğer yol ise tabii ki size yapılan bütün öneriler, eleştiriler vesaire, yüzünüze bir gülümsemeyle hı-hı, evet, hı-hı, tabii, doğrudur şeklinde geçiştirmek. Gerçekten başka bir yol düşünemiyorum. Çünkü Loyaksen, siz de olsanız bitti mi, bitiyor değil. Gerçekten hani bu devam eden bir süreç. Asla siz haklı olamayacaksınız. Örneğin yakın zamanda yaşadığım, kendi çocuklarına, kendi küçük kızlarının saçlarını 7 yaşına kadar kestirmeyen bir anne baba, sizin kızınızın saçlarını daha 1,5 yaşındayken kestirmek istiyor olabiliyorlar. Ve hani siz, yok ben çocuğum saçımı uzatmak istiyorum dediğiniz zaman, ama olur mu canım, gözlerine önüne geliyor falan gibi tepkiler alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu lohusa yakını sendromu, lohusalık bitti mi bitmiyor. Kendinizi buna hazırlayın. Ama gerçekten bizim toplumumuzda aslında şöyle bir şey güzel. Sadece bizim toplumumuzda değil aslında. Bu diğer yani batısında, doğusunda her yerde böyle. Doğum yapana yardımcı olmak için insanlar geliyorlar. Hakikaten bir el veriyorlar. Genelde bu ziyaretlerde ve işte ilgi göstermelerde gerçekten herkesin bir fikri oluyor. Bu fikirler çoğu zaman yardımcı olsa bile bir iyi bir formatta gelmediği için doğru bilgiler dahi doğru bir yere gitmiyor. Bunu yani esprili girdiğim bu konuyu bu şekilde ciddi bağlamak istiyorum. Çünkü şimdi diyecek ki belki dinleyenler, işte demeyeyim, belki anneanneler vardır, teyzeler vardır, halalar vardır ya da ne bileyim babaanneler vardır. Ya yakın arkadaşlar vardır bilmiyorum. Hani diyecekler ki aman canım işte biz de iyilik yapmak istiyoruz. Tabii ki iyilik yapmak istediği konusunda kimsenin şüphesi yok. Sadece doğru bir formatta verilmeyen bilgiler insanlara bir fayda sağlamıyor, öyle söyleyeyim. Yani doğru formatı da nasıl olacağını artık her lohusa evi kendi içinde çözebilir. Örneğin hani annenin çok inanarak yaptığı doğru bir şey varsa ya veya şöyle diyelim hani tercihsel bir konu varsa annenin tercihine saygı duyulmalı. Ama majör bir hata yapıldığı görülüyorsa tabii ki müdahale edilmeli. Zaten ben sanmıyorum hiçbir annenin, yani yeni bir annenin daha doğrusu, ilk anneliği, ilk kez doğum yapmış bir annenin lohusalık döneminde insanların göz göre göre hani kendi yanlış yaptığı şey uyardığı zaman bir tepki göstereceğini zannetmiyorum. Ama kendi okuduklarından biliyorsa, doktoru öyle söylüyorsa vesaire, ama siz buna inatla karşı çıkacak bir fikir vermemenizi tavsiye ederim ben hani lohusa yakın olarak. Çünkü bu anneye daha çok stres yaratıyor ve biliyorsunuz ki lohusaların hep mutlu olması ve el üstü tutulması gerekir. Onlara fikirler kabul ettirmek için uğraştıkça siz aslında o lohusayı daha da çok strese sokuyorsunuz. Zaten yorgun, zaten bitap bir yeni doğum yapmış bir kadın kendimi toplasın işte çocuğuna mı baksın. Bir yandan da devamlı bu fikirlere maruz kalıyor ve dediğim gibi doğru, içlerinden doğru olanları da artık alamaz hale geliyor. Çünkü otomatikman bir savunma mekanizması devreye giriyor. Bir savunmaya çalışıyor kendini ve duymamaya başlıyor artık, öyle söyleyeyim. Sağırlık başlıyor. O kadar çok fikir geliyor ki çünkü dışarıdan. Gerçekten böyle bir dönemde zaten şu da var aynı zamanda. Düşünsenize siz vücudunuz hala hamile gibi, kocanız o gün spora gidemediği için hayıflanıyor. Böyle bir ortamda gerçekten şöyle bir kurtuluş var. Yakın bir arkadaşınız sizi gelip alacak evden ve kaçıracak. O bir güneş. Evet, güneş doğuyor. Bana doğdu mesela. Benim arkadaşım Nülüfer, ben doğum yaptıktan yaklaşık bir ay sonra bir gün dedi ki ben dedi geliyorum seni evden alıyorum. Dedim nasıl çıkacağım yani 3 saatte bir işte süt veriyorum vesaire. Yok alacağım ben seni dedi. Sağ olsun beni aldı, ben hazırlandım, süslendim. Böyle şey oluyorsunuz gerçekten, hani bir aylık süt kaynağı ve işte devamlı bir bebeğe bakıyorsunuz. Çünkü size muhtaç. Bu arada bunların hepsi tabii ki büyük bir sevgiyle yapılıyor ama insana bir şok gibi oluyor. Hiç bu şekilde beklemediği için bir anne, gerçeklerin böyle nasıl diyeyim hani hep anlatılan şeyler gibi değil de yani gerçekten yaşadıktan sonra ancak anlaşılan bir şok olduğu için anne bunu sindirmeye çalışırken bir yandan da gerçekten devam eden görevleri oluyor. Yani 3 saatte bir alt açmak, işte kakası bulaştıysa onları temizlemek, işte emzirmek, bir yandan sütüm geldi sütüm gelmedi, gerçekten çok zor bir dönem ve bir yandan da içinde bir kadınsınız siz. Aynaya bakıyorsunuz, hamile gibisiniz. Hala yani ilk günler o karın hemen inmiyor. O yüzden böyle bir süslenmek, yani süslenmeyi bırakın. Hani bir düzgün bir şey giyip, hani iki ruj sürüp saçınızı başınızı düzelttiğiniz zaman ben böyle biriymişim oluyorsunuz. Mesela o gün beni arkadaşım yemeğe çıkarttı. Evimize çok yakın, çok sevdiğim bir restoran var. Oraya götürdü beni. Bir saat orada. Yani gerçekten çok mutlu oldum. Eve geldiğim zaman çok daha dinçtim, çok daha mutluydum. O yüzden eğer bunu sanırım ilk podcastımda da söylemiştim. Eğer çevrenizde bir yeni doğum yapmış arkadaşınız varsa ve siz bu süreçten geçmediyseniz tabii ki haklı olarak bilemezsiniz arkadaşınızın içinde bulunduğu durumu. O yüzden arkadaşınıza ilgi gösterin. Alın onu, gerekiyorsa yemeğe götürün, kahve içmeye götürün. Bir yere çıkmak istemiyorsa evden siz ona... Ne bileyim bir tatlı götürün, bir kahve götürün, bir şey götürün. Onu mutlu, ne seviyorsa o yani. Onu götürün ve bu şekilde arkadaşınıza ilgi gösterin. Çünkü bu loğusalık döneminde başta da söylediğim gibi siz pohpohlanacaksınız sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü herkes bebek üzerine uğraşıyor ve siz sanki onu dünyaya getiren değilsiniz. Bu kadar ay taşımamışsınız, her doktor kontrolü heyecanlanmamışsınız gibi ve hala size bağlı bebek. Kimse, yani kimse demeyeyim yani tabii ki herkes sizin de iyi durumda olmanız için uğraşıyor, işte yemek yedirmeye çalışıyor, öyle yani ilgileniyorlar sizin ama bir pohpohlanma istiyor insan loğusalık döneminde. Dolayısıyla bilin ki eğer pohpohlanmıyorsanız, bütün ilgi bebeğe gidiyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Neredeyse her loğusanın evinde bu oluyor. Ama biliyorum ki benim yayınlarımı kendi bebeği olmayan, yani anne olmayanlar da dinliyor. O yüzden varsa şu an beni dinleyen anne olmayan ama arkadaşı doğum yapan veya yapacak olan mutlaka arkadaşlarınıza destek olun derim. Bence yani dünyanın en güzel şeylerinden biri arkadaşınız sizin yaptığınız bu iyilikler hiçbir zaman unutmaz. Gerçekten anneler çok hatırlanmak, düşünmek istiyor o dönemde. Ve o kaotik bu anneliğe ilk alışma döneminde de gerçekten sevildiğini bilmek, düşünüldüğünü bilmek çok anneyi çok mutlu ediyor, çok rahatlatıyor. Bunu o yüzden söylemeden geçemedim loğusalık konusu konuşulduğu zaman. Şimdi biraz size rahat bir loğusalık için neler yapılmalı bunu anlatmak istiyorum. Tabii ki loğusalık döneminde benim konuştuğum loğusalık yani neredeyse herkesin yaşadığı bir loğusalık. Ama bir de biliyorsunuz ki çok ağır loğusa depresyonu geçiren anneler oluyor. O konuyla ilgili konuşmayacağım bugün. Ben bugün normal loğusalık dönemini konuşacağım. Loğusalıkta yaşanan depresyonla ilgili bir uzmanla konuşacağız bir başka podcast'te. Çünkü o gerçekten çok ciddi bir konu ve uzmandan görüş alarak ilerlemek istiyorum o konuda. O dönemi yaşayan anneler için. Umarım hiç kimse yaşamaz. Gerçekten herhalde tüm bu zorluklara bin kat daha zorluk katan bir dönem olsa gerek. Hakikaten çok zor. O dönemden geçerken beni şu an dinleyenler de varsa umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer. Yeni annelere veya anne olacakları rahat, daha doğrusu şu anda hamile olanlar için çok daha faydalı olacak birkaç şey söylemek istiyorum. Rahat bir loğusalık istiyorsanız öncelikle en büyük tavsiyem emzirme konusunu araştırın. Kitaplar okuyoruz genelde. Bebek bakımıyla ilgili, işte ne bileyim beslenmesiyle ilgili, çocuğun o süre bu süre ama emzirmeyle ilgili inanılmaz kısıtlı kaynaklar var. Ve ben açıkçası bu kadar görüyorsunuz, biliyorsunuz beni, araştıran, okuyan falan biri olmama rağmen emzirme konusunu hiç ama hiç araştırmamışım. Ve benim yüzüme bir şok gibi çarptı. Çünkü henüz normal bir emzirme yolculuğu yaşayan bir tanıdığım yok etrafımda. Şu anlamda yok. Kiminin sütü çok, taziği çok, çocuk emmiyor, kiminin bebeği emmiyor, biberon veriyor, kiminin sütü gelmiyor, işte mama veriyor erkenden vesaire vesaire. Kiminin meme ucu çökük. Yani o kadar çok konu var ki emzirmeyle alakalı. Bu iş yani doğdu, meme koydum, emdi, oh bitti falan gibi olmuyor gerçekten. Bunları emzirme konusu ve bununla alakalı sorunları, yani sorunlar demeyeyim yani konuları, hiçbir sorun değil bunların, hepsi çözülebilecek şeyler. Bu emzirmeyle alakalı konuları tek tek ilerleyen haftalarda podcast'te konuşacağız aslında. Kimi uzmanlarla, kimi benim kendi araştırmalarımla ve tecrübelerimle. Ama doğumu yaklaşan, doğumu yakın olan hamileler için bunu mutlaka söylemek istedim. Emzirme konusuna mutlaka bakın. Gerekiyorsa doğumdan önce bir uzmanla görüşün, emzirme danışmanlarıyla görüşün. Tabii ki her alanda olduğu gibi her emzirme danışmanı da açıkçası çok doğru bilgiler veriyor diyemeyeceğim. Ama iyi bir emzirme danışmanıyla çalışırsanız en azından emzirmenin nasıl bir şey olduğunu öğrenirsiniz. Tabii ki sütünüz gelecek mi, var mı, işte bebeğiniz emecek mi vesaire gibi konular doğumdan sonra görülecek. Ama önceden biraz bilirseniz çok daha bilinçli bir annelik serüvene başlarsınız. Bebeği yani emzirme pozisyonu tutmak bile gerçekten ayrı bir alanmış. Ben bunu öğrendim. Ve gerçekten bu emzirme ile ilgili anlatacağım çok şey var. O yüzden şu an fazla konuyu da atmak istemiyorum ama emzirme ile ilgili iyi araştırın. Mümkünse çalışın ve mutlaka göğsünüzün nasıl tip bir göğüs olduğunu da öğrenin. Buna göre de çünkü önceden de anlaşılabiliyor. Hani şimdi çok detaylarını vermeyeyim ama bir uzmanla görüşürseniz veya okuyup araştırırsanız kendinizi inceleyip hani buna göre hazırlayabilirsiniz emzirme döneminde kendinizi kafaca. Bir diğer önemli konu lohusalık dönemi için ise bebeğin uyku ve beslenme rutinini lohusalık döneminde belirlemeye başlıyorsunuz aslında. Bunları da yine önümüzdeki haftalar detaylı konuşacağız ama bir bebeğin uyku eğitimi demiyorum asla. Ben ilk 6 ay uyku eğitimine karşıyım. Ama şuna varım, çocuğa bebeğe bir rutin yapmaya varım. Çünkü bakın bebekler tamamen düzenle yaşıyorlar. Düzeni de seviyorlar. Düzen bozulduğu zaman bebekler strese giriyor. Dolayısıyla aman canım el kadar bebek zaten acıkınca uyanıyor vesaire gibi düşünmeden çocuğunuz, bebeğinizi düzgün şekilde besleme, yani beslenme saati ve uyku düzenini yapmaya başlamanız lazım bence. Tabii ki iki tür beslenme var. Yine onu da yeni doğan beslenmesi bölümünde konuşuruz podcast'te detaylı ama bebek her istediği zaman beslemek, öyle diyeyim. Diğeri ise saatli beslemek. Ben 3 saatte bir besleyerek geçirdim o günleri diyeyim yani ilk dönemlerini. Tabii buradan biraz şey de önemli. Çocuğunuzun kilosu. Çok zayıf bebekleri kesinlikle o istediği zamanı bırakmadan düzenli şekilde beslemeniz, hatta uykudan uyandırarak beslemeniz gerekiyor. Bunları zaten eminim size doktorunuz söyleyecektir, bebek doktorunuz. Ama çocuğun kilosunun takibi inanılmaz önemli. Eğer doktora uzak mesafede oturuyorsanız mutlaka bir bebek tartısı alın. Hele ki çocuğunuz biraz düşük kiloda doğduysa, düşük kilo derken şey demek istemiyorum, prematüre demek istemiyorum yani normalden daha düşük kiloda doğduysa çocuğun ilk bir ay ve özellikle ilk 2-3 ayda diyeyim ama yani ilk bir ay yani hastaneden çıktıktan sonraki ilk bir ay kilosunun yakalanması çok önemli. O yüzden de bu beslenme uyku düzeni ve kilo konularını çok iyi takip etmenizi tavsiye ederim. Bu uyku ve beslenme rutinini ben oluşturabilmemin sebebi hamileliğimde okuduğum okuduğum kitaplar ve araştırmalarım. Size iki tane kitap söyleyeceğim. Aslında bir kitap, yani bu kitabı okusanız bile size çok faydalı olacaktır. Contented Little Baby Book, Gina Ford'un. Bu İngiliz bir hemşire ve gerçekten benim öğrendiğim şeylerin çoğu, yani yeni doğan bakımına dair bu kitaptandır. Bir de 7 AM, 7 PM'i okumuştum. İkisi biraz farklı teknikler de anlatıyor aslında. Ben bunları bilip çok bilinçli, bu konuda çok bilinçliydim yani lohusalığımda, onu söyleyeyim. O yüzden de mutlaka bu iki kitabı veya en azından Contented Little Baby'yi okumanızı tavsiye ediyorum. Bu çok önemli bir maddeye geldim de yani son söylemek istediğim madde bu alanla ilgili. Lohusalık öncesi kendinizi psikolojik olarak uykusuzluğa ve hizmete hazırlayın. Şimdi bu ne demek? Herkes diyordu bana. İşte hamilelim son zamanları. Bol bol uyu, bol bol uyu. Ben de tabii yani insan anlayamıyor, tahmin edemiyor. Uykusuzluğun fiziken ve zihnen size vereceği zararı, damage'ı yani düşünemiyorsunuz. Yani hayal bile edemiyorsunuz. Çünkü hiç kimse herhalde hayatında 2 saatte bir uyanarak günler geçirmemiştir. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ama uykuyu da önceden hani biriktirip sonradan bunu kullanayım diyebileceğiniz de bir şeydir uyku. Dolayısıyla bence psikolojik olarak şunu hazırlamak lazım kendinize. Bir döneme giriyorum. Bebeğime kavuşacağım. Çok inşallah hayırlısı mutlu bir dönem. Ama aynı zamanda çok zor bir dönem olacak. Ama kısa bir dönem. Bu günleri atlattıktan sonra rahat ereceğiz diye kendinizi önceden hazırlamanız bence bu dönemi daha rahat geçirmeniz için çok önemli. Çünkü ilk başta bunu böyle yapmazsanız, yani ben mesela böyle yapmadım. Ve gerçekten ilk günlerde bir inkar dönemi oluyor. İnkar ve psikolojik direnç dönemi oluyor. Yani istiyorsunuz ki ya benim hayatım böyle değil mi? Benim de bir hayatım var. Hani hep ister istemez böyle bir şey diyor insan. Bir de maalesef etrafınızda herkes ama herkes neredeyse gitgide daha da zorlaşıyor, daha da zorlaşıyor diye konuşuyorlar. Gerçekten büyük bir umutsuzluğa düşüyorsunuz. Ben buradan size söylüyorum. Hiç merak etmeyin. Bir süre sonra kolaylaşıyor. İlk ay en zoru. İlk 3 aydan sonra da gerçekten gitgide kolaylaşıyor. O yüzden sadece dişinizi sıkın. Yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışın bebeğiniz için. Bu sizin ona hizmet edeceğiniz, onu hayata bağlayacağınız, karnınızdan dünyaya çıktığı zaman ilk bakımı yaptığınız dönem çok güzel bir dönem. Ama bu bir görev gibi, öyle söyleyeyim. O yüzden biraz unutun, hani sevdiğiniz diziler, okumak istediğiniz kitaplar, görmek istediğiniz arkadaşlar, yemek istediğiniz yemekler, bunları unutarak, gaz yapmayacak yemekler yiyerek dizi izleyip uykusuz, zaten öyle bir şansınız olmayacak yani, direkt bayılacaksınız uykudan, ama o dönemi biraz hani kendinizi bir bebeğin hizmetkarı gibi düşünürseniz eğer ve bunun bir dönem olduğunu düşünürseniz gerçekten çok daha kolay geçecektir. Ve en önemlisi, imkanınız varsa destek alın. Yani evinizde yemek, çamaşır gibi konularda destek olacak biri olsun ki siz o işlerle yorulmayın. Ne kadar dinlenirseniz o kadar çok sütünüz artıyor. Bu bir gerçek. Yani mutluluk ve dinlenmişlik sütü artıran iki faktör. Emziriyorsanız bazı geceler benim tavsiyem, bazı geceler beslemeyi kocanızın yapması. Emziriyorsanız sağdığınız sütle yapabilir. Çünkü siz böylece en azından gece bir kalkmayı yapmazsınız. Bu da inanamayacağınız kadar sizi dinlendirecek bir şey. Burada çok çok büyük ünlemlerle bir uyarı yapmak istiyorum. İlk bir ay kesinlikle, eğer bunu yapıyorsanız, kesinlikle normal biberon kullanmayın. Kaşık biberon kullanın. Normal biberon kullanırsanız ilk bir ay çocuğunuzun memenize emmeme riski var. Yani eğer tabii emzirmek isteyen bir anneyseniz, öyle diyeyim, bazı anneler zaten istemiyor. Hani onunla ilgili olabilir yani hani. Ama eğer siz memeden emzirmek isteyen bir anneyseniz ama gecede bir seansla uyuyayım hani bir kere bir kalkmayı da kocam yapsın diyorsanız o zaman sağdığınız sütü eşiniz veya kim verecekse o sütü gece kaşık biberonla versin. Çok kolay bunu bulabilirsiniz. Normal biberon vermeyin. Aynı şekilde mama veriyorsanız da. Hani hem emzirip hem mama veriyorsanız veya sırf mama veriyorsanız. Ha bu arada tabii hiç emzirmeyecekseniz normal biberon verebilirsiniz. Yani onda sıkıntı yok ama hani memeden kopmasını istemiyorsanız eğer bebeğin emzirip hani üstüne eklemek gibi mama veriyorsanız falan da mutlaka kaşık biberon kullanın. Bunu ne olur unutmayın. Şimdi bu yayını dinleyen, beni tanıyan, işte hem yıllardır benim okuyucum olan, işte sosyal medyada takip edenler veya çevremdeki insanlar benim hayatı ve olaylara pozitif bakışımı bildikleri için biraz şaşırmış olabilirler. Hani her şey mi böyle zor diye. Evet, dediğim gibi gerçekten ilk bir ay, 1+2, ilk 3 ay gerçekten çok zor. Ama inanın ilk 3 ay sonrası her şey çok kolaylaşıyor. Hele ki 6 aydan sonra uyku eğitimini de verdiniz mi, of, sizden rahatı yok. Yani şöyle, sizden rahatı yok. Tabii ki eğer kendiniz yakınen ilgilenen bir anneyseniz çocuğuyla, ki dediğim gibi bu da yine şey, nasıl diyeyim, bu da bir tercih yani, kesinlikle bir yargılama vesaire yok. Eğer siz yakınen çocuğunuzla ilgilenen anneyseniz tabii ki 40 yaşına da gelse çocuğunuz, çocuk yine çocuk. Dolayısıyla çocuk ömür boyu bir sorumluluk ama tabii ki çok çok da güzel bir sorumluluk. İlk aylar yani her dönemin bir zorluğu olsa bile bilmiyorum, bence en zoru lohusalık, sonra da devam eden birkaç ay. Tabii bazı bebeklerde 3 haftadan sonra gaz problemleri başlayabiliyor. Başka sorunlar çıkabiliyor. Dediğim gibi işte beslenmesi büyük problem. Emdi, emmedi, süttü, mamaydı, kilosuydu. İşte yani gerçekten hani öyle bir şey, bir dönem, zor bir dönem. Ama bu anlattıklarımdan biraz olsun faydalanabilirseniz umarım daha rahat geçirirsiniz bu lohusalık dönemini. Eğer benim gibi yakın zamanda bunu yaşayıp şu an geriye bakanlar varsa da eminim yer yer gülerek, yer yer acıyı hatırlamışlardır. Evet, inşallah bütün herkes, dediğim gibi şu an dinleyen bütün hamileler bebeklerine sağlıkla kavuşsunlar. Mutlu, sağlıklı, yeni doğanlar inşallah büyüsünler, pıtır pıtır doğan büyüyor diyorlar ya. Geçen Playdate'deydik bir arkadaşımızın evinde. O nefret ediyormuş bu laftan. Doğan büyüyor. Gerçekten böyle bir laf var. Ama zaman o kadar çabuk geçiyor ki sanıyorum onu ifade ediyor bu laf. Hemen geçiyor ama anne babaya sorun nasıl geçiyor. Bilmiyorum, ben yapı olarak tatsız şeyleri unutan bir tipim. O yüzden benim için yani çabuk geçti diyebilirim. O günler, ilk lohusalık günleri. Ama o anlar çok zordu. Ama dediğim gibi bilseydim böyle olacağını belki kendimi biraz hazırlardım psikolojik olarak. Ve hani o inkar ve direnç dönemi, o şeyi atlat, o, yani onsuz daha rahat geçirdim o dönemi. Ama artık sizler biliyorsunuz sizin nelerin beklediğini. O yüzden de hazırsınız diye umuyorum. Evet, bugün böyle bir konu konuştuk ama haftaya çok, yani biraz daha sizi eğlendirecek bir konu konuşacağız diyeyim. Herkesin çok sevdiği bir alanda bir konuğum olacak inşallah haftaya, bir aksilik olmazsa. Ve ilk konuk programı yapmış oldum, ilk konuk podcast'imi. Umarım onu da severek dinlersiniz. Bugün konuda dediğim gibi inşallah dinleyen herkese faydası olmuştur. Herkese mutlu bir hafta diliyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.